Ayrım 39.
Sayfa 489. Sen John, önemsiz ayrıntılar peşinde koşarken işin temelini unutuyorsun demedim mi ben sana diye gülümsedi. Servete konduğunu haber verdiğim zaman adeta suratı astın, şimdi bir hiç için heyecanlanıyorsun. Ne demek istiyorsun yani? Bu senin için belki bir hiç olabilir çünkü senin kız kardeşlerin var. Bir dayı kızın olmuş olmamış vız geliyor. Ama benim kimsem yoktu dünyada. Sonra birden üç tane kocaman, haphazır akrabaya kondum. Ya da sen sayılmak istemiyorsan iki tane diyelim. Elbet sevinirim. Odanın içinde dolaşmaya başladım. Düşüncelerim, duygularım birbirini öyle kovalıyordu ki bunları kavrayıp düzene koymakta güçlük çekiyor, boğulacak gibi oluyordum. Boş duvara bakıyordum da kuyruklu yıldızlarla dolu bir gök gibi görünüyordu gözüme. Yıldızların her biri bana bir amacın, yeni bir sevincin yolunu gösterir gibiydi. Hayatımı kurtarmış olanları şu ana kadar elim boş olarak sevmiştim. Bundan böyle onlara yararım dokunabilirdi. Bir boyunduruk altında gibiydiler, ben onları kurtarabilirdim. Birbirlerinden ayrı düşmüşlerdi, ben onları kavuşturabilirdim. Şimdi bana nasip olan el bolluğuna, bağımsızlığa onlar da sahip olabilirlerdi. Dördümüz aynı kanı taşımıyor muyduk? 20.000'i eşit bölüşürsek her birimize 5.000 düşerdi. Yeter de artar bile. Hem hak yerini bulur hem de herkesin yüzü gülerdi. Oh! Konduğum miras bana ağır gelmiyordu artık. Salt para yığını olmaktan çıkmış, bir yaşam, umut, sevinç bağışı anlamına bürünmüştü. Bütün bu düşünceler, duygular ruhuma dört bir yandan üşüştüğü sırada halim nasıldı bilemem. Yalnız biraz sonra sen canın bir sandalye çektiğini, beni oturtmaya çalıştığını gördüm. Aynı zamanda bana sakin olmamı söylüyordu. Ben yardıma muhtaç, heyecanlı olduğumu kabul etmeyerek onun elini ittim, gene bir aşağı bir yukarı dolaşmayı sürdürdüm. Yarın hemen Diana ile Mary'e yaz, dönsünler buraya dedim. 1.000 altınımız olsa kendimizi zengin sayarız diyordu Diana. Öyleyse 5.000 altını küçümsemez. Sen John, bardaklar nerede diye sordu. Sana biraz su vereyim. Sen de biraz duygularını toparlamaya çalış artık. Saçmalama. Mirasa konunca sen ne yapacaksın onu söyle. Yadellere gitmekten vazgeçip Rosmond'la evlenerek adam gibi bir ömür sürmeye razı olacak mısın? Sayıklıyorsun sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Çok birdenbire oldu bu senin için, sinirlerin dayanmadı. Sen Can, sabrımı tüketiyorsun artık, benim aklım başımda. Asıl sen beni yanlış anlıyorsun ya da yanlış anlamış gibi görünmeye çalışıyorsun. Belki biraz daha açık, ayrıntılı konuşsan seni daha iyi anlarım. Daha açık mı? Bundan açık ne olabilir? Söz konusu olan 20.000'i ölen adamın 4 yeğeni arasında eşit olarak pay edersek her birimize 5.000 düşeceğini de mi anlamıyorsun? Benim istediğim de senin hemen kızlara yazıp başlarına konan devlet kuşunu bildirmen. Senin başına konan devlet kuşu. Ben bu konudaki kendi görüşümü açıkladım. Soruna başka gözle bakmama olanak yok. Zalimcesine bencil, körcesine haksız, canavarcasına nankör olamam ben. Hem zaten bir ev, hısım akraba sahibi olmaya da kararlıyım. Bozkır evini sevdim ben. Orada oturacağız. Diana ile Mary'yi de sevdim. Onlardan ayrılmayacağım. 5.000 altın sahibi olmak beni sevindirir, işime yarar. 20.000 sahibi olmaksa işkence olur bana, ruhumu sıkar. Hem zaten aslında yasalar ne derse desin bu paranın tümü benim hakkım değil ki. Böylece benim hiçbir işime yaramayacak olan bir şeyi sizlere bırakıyorum. Kuzum ne olur tartışma falan olmasın, kendi aramızda anlaşalım da bu işi hemen bitirelim. Aklına ilk gelene gidiyorsun, bu işi enine boyuna günlerce düşünmelisin ki sözüne inanılsın. Ha, senin tek derdin benim iştenliğimse sorun yok, o kolay. Yalnız sen böyle bir bölüşmenin hakça bir şey olduğunu kabul ediyorsun değil mi? Bir bakıma hakça sayılır ama hiç görülmedik bir davranış olur bu. Aslında bu servetin tümü neden senin hakkın olmasın? Amcana dededen falan kalmamış ki. Kendi emeğiyle kazanmış. Kime isterse bırakır. O da sana bırakmış. Yasa da bunu sana düşürdüğüne göre vicdanın rahat olarak alabilirsin. Bu benim için vicdan sorunu olmaktan çok duygu sorunu dedim. Duygularımı doyumlamak için hayatta o kadar az fırsat bulabildim ki şimdi bunu istiyorum. Sen beni yıl 12 ay üzsen, olmaz desen, tartışmalar çıkarsan gene de aklıma koyduğum bu nefis zevkten vazgeçiremezsin. Yani büyük bir borcu kısmen ödeyebilmek, hısım akraba sahibi olmak zevkini. Sen şimdi böyle düşünürsün çünkü para sahibi olmak, para safhası sürmek nedir bilmiyorsun. 20.000 altına sahip olmak sana ne büyük bir saygınlık, toplumda ne yüksek bir yer kazandırır, önünde ne geniş olanaklar açar, zerrece fikrin yok. Onun için şimdiden, onun sözünü keserek, sen de benim kardeş sevgisine karşı duyduğum özlemi, açlığı, susuzluğu bilemezsin dedim. Ömrümde evim, barkım, kardeşlerim olmadı. Şimdi ben bunları istiyorum, elde edeceğim de. beni kardeşliği kabul etmekten çekinmiyorsun ya. Jane, senin özverine gerek kalmadan da ağabeyin olurum ben senin. Kız kardeşlerim de ablan olurlar. Ağabey mi? Öyle ya, dünyanın öbür ucundan. Abla mı? Hem de nasıl? Onlar el kapılarında köle gibi çalışırken ben para içinde yüzeceğim. Kendim kazanmadığım, hak etmediğim altınlara batacağım boğazıma kadar. Siz beş parasız kalacaksınız. Tam eşitlik bu. Tam kardeşlik. Ne sıcak aile bağı maşallah. Ne candan akrabalık. Ama Jane, bu ev, ocak, aile düşleri başka yoldan da gerçekleşebilir. Evlenirsin belki. Gene saçmalıyorsun. Evlen Mika. Tanrı saklasın. Hiç evlenmeyeceğim ben. Büyük söyleme. Bu gibi aşırı laflar şu sırada büyük bir heyecan içinde olduğunu gösteriyor. Büyük söylemiyorum. Duygularımı biliyorum ben. Evlenmek deyince ürperiyorum. Hele salt paramın hatırı için beni isteyen bir adamla. Zaten yabancılarda gözüm yok. Kendi kanımdan olanları istiyorum ben. Bana iyice yakın olanları. Ne olur gene söz ver ağabeyim olacağını. Bunu duyunca öyle sevindim. Öyle içime sindi ki. İçinden geliyorsa gene söyle. Ne olur. İçimden geldiğini sanıyorum. Kız kardeşlerimi oldum olası çok sevmişimdir. Bu sevginin neye dayandığını da biliyorum. Onların iyi huylarına karşı duyduğum saygı, yeteneklerine karşı duyduğum hayranlık. Sen de dürüst zeki bir kızsın. Düşünce beğeni bakımından Diana ile Mary'e benziyorsun. Senden hiçbir zaman sıkılmadım. Tersine, çoktandır seninle konuşmak beni avutuyor, içimi açıyor. Sana gönlümde elbet bir yer açabilirim kolaylıkla. Üçüncü en küçük kız kardeşim olarak. Teşekkür ederim. Bu da bana bu gecelik yeter. Şimdi artık gidebilirsin. Ya okul, Miss Jane Eyre? Okulu artık kapatıyoruz, öyle mi? Yok. Sen benim yerime geçecek birini bulabilinceye kadar ben öğretmenliği sürdürürüm. Sencan hoşnutluğunu belirterek gülümsedi. Tokalaştık, sonra o gitti. Miras işini kendi gönlümce yoluna sokabilmek için yaptığım savaşımları, tartışmaları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Güç bir işti bu ama benim de dediğim dedikti. Hala çocuklarım benim mirası eşit olarak bölüşmek konusundaki kararımın gerçekten kesin değişmez olduğuna inanç getirdiler. Aslında benim bu isteğimi haklı görüyorlardı sanırım. Sonra benim yerimde olsalar kendilerini de böyle davranmak isteyeceklerini de biliyorlardı. Sonunda konuyu bir hakem kuruluna sunmaya razı oldular. Hakem olarak Bay Oliver'la güvenilir bir avukat seçtik. İkisi de benim düşünceme hak verdiler. Böylece dilediğim oldu. Devir kağıtları hazırlandı. Sencan, Diana, Mary ve ben hepimiz mirası paylaşmış olduk. 34. İşler yoluna girinceye kadar Noel yaklaşmış, tatil başlamıştı. Morton Köy Okulu'nu tatil süresi için kapadım. Yalnız bu ayrılışın benim yönümden kısır olmaması için elimden geleni yaptım. İnsanın tarihi açılınca sanki eli de açılıyor. Kendi elimize geçenin bir bölümünü başkalarına vermek aslında içimizden kabaran duygu bolluğuna dışarı akacak bir yol açmaktır. Okulumdaki köylü kızların beni sevmeye başladıklarını çoktandır seziyor. Bundan büyük tat alıyordum. Şimdi ayrılık sırasında bu sezişlerimde yanılmamış olduğumu anladım. Kızlar sevgilerini açıkça belirttiler. Onların temiz yüreklerinde gerçekten bir yerim olduğunu görünce duyduğum mutluluk çok derindi. Yeni öğretmenleri gelince de onları unutmayacağıma, hemen her hafta gidip onlara ders öğreteceğime söz verdim. Şimdi sayıları 60'ı bulan kızların dışarı çıkmasından sonra kapıyı kilitlemiştim ki St. John Rivers çıka geldi. Elimde anahtar, öğrencilerimin en iyilerinden olan 5-6 kızla konuşmaktaydım. İngiltere'nin hiçbir köyünde bu kızlardan daha bilgili, daha saygılı, daha benlik sahibi genç hanımlara rastlayamazdınız. Bununla çok şey belirtmek istiyorum. Çünkü İngiliz köylüleri zaten Avrupa'nın en bilgili, en saygılı, en benlik sahibi köylüleridir. Bu anlattığım günlerden beri Fransız, Alman, İtalyan köylülerini gördüm. Bunların en iyileri bile benim Morton'lu kızlarla ölçülünce bilgisiz, kaba, uyuşuk gibi geldi bana. Kızlar gittikten sonra sen can bütün bir mevsim didinmenin karşılığını gördün mü dersin diye sordu. Çevrendeki insanlara gerçek bir iyilikte bulmuş olduğunu bilmek sana kıvanç vermiyor mu? Elbet veriyor. Hem de ancak birkaç ay çalıştın. Bütün ömrünü insanlık hizmetine adasan değmez mi? Değer değmesine ama benim bu işi ömrümün sonuna kadar sürdürmem olacak iş değil ki dedim. Başkalarının yeteneklerini yetiştirmekle yetinemem. Kendi yeteneklerimin de sefasını sürmek isterim. Şimdilik niyetim bu. Bana bir süre için okuldan söz etme. Artık okulu kapadım. Dört başı bayındır bir tatil yapmak niyetindeyim. Sencan ciddileşerek bu da nesi diye sordu. Durup dururken bu ne heyecan, ne yapacaksın? Hareketli, çalışkan olacağım olabildiğim kadar. Önce işini görecek başka birini bulup Hannah'a izin vermeni istiyorum. Hannah'ı istiyorsun demek. Evet, birlikte Bozkır evine gideceğiz. Diana ile Mary bir haftaya kadar geliyorlar. Onların gelişi için hazırlık yapmak istiyorum. Anladım. Ben de senin bir geziye falan çıkacağını sanmıştım. Böylesi daha iyi. Hana gelsin seninle. Öyleyse lütfen söyle, yarın hazır olsun. Şu okulun anahtarı, evimin anahtarını da yarın veririm. Sencan anahtarı alarak, pek sevinçli olarak teslim ediyorsun bunu dedi. Bu şen şakrak halini anlayamıyorum. Çünkü bıraktığın işin yerine hangi işle uğraşacağını bilemiyorum. Şimdi artık hayatta ne gibi bir amacın, bir tasarım, bir dileğin var? Hayatta ilk amacım bozkır evini tavan arasından bodrumuna kadar gıcır gıcır temizlemek. Bundan sonra amacım cila, bez parçalarıyla işe girişerek her yanı ayna gibi parlatmak. Üçüncüsü de bütün masaları, sandalyeleri, koltukları geometrik bir düzene sokmak. Sonra her odanın ocağında gürül gürül ateşler yanmasını sağlamak üzere o kadar çok odun, kömür alacağım ki iflas edeceksin. Son olarak da Diana ile Mary'nin gelişinden 2 gün önce Hannah ile ben mutfağa gireceğiz. Öyle yumurtalar çırpacağız, kuş üzümleri ayıklayacağız, öyle çeşit çeşit baharları değirmende çekeceğiz, öyle Noel pastaları yapacağız. Kısacası öyle mutfak törenleri düzenleyeceğiz ki anlatsam senin gibi toy gafillerin kafası alamaz. Sözün kısası, amacım önümüzdeki perşembeden önce her şeyi Diana ile Mary için hazır duruma getirmek, geldikleri zaman onları sultanlar gibi karşılayıp ağırlamak. Sencan hafifçe gülümsedi, hala içi rahat etmemişti. Bunların hepsi şimdilik iyi, hoş ama biraz da ciddi konuşalım dedi. Bu ilk heyecan, ilk sevinç yatışınca kendini akraba sevgisinden, ev safası sürmekten daha yüksek bir amaç arayacaksın elbet. Dünyada bu saydıklarımdan daha güzel bir şey olur mu? Yok Jane, yok. Bu dünya bolluk, dirlik, düzenlik dünyası değil. Hiç kendini aldatma. Rahat da yoktur bu dünyada. Onun için sakın tembelleşme. Tersine, arı gibi çalışmak niyetindeyim. Jane, şimdilik hoş görüyorum seni. Yeni yaşamının tadını doya doya çıkarman, sonradan bulduğun akrabaların sefasını sürmen için sana 2 aylık bir tatil tanıyorum. Yalnız umarım ki ondan sonra Bozkır evinden, Morton'dan, kardeş sevgisinden, uygar hayatın para sahibi olmanın bencil huzuruyla rahatından daha ötelere çevirsin gözlerini. Umarım ki o zaman gene bir şeyler yapabilmek için için içine sığmamaya başlar. Şaşkınlıkla ona bakarak, Sencan, böyle konuşman günah gibi geliyor bana dedim. Ben sultanlar gibi rahat edip safa sürmeye niyetlenirken sen tutmuş beni huzursuzluğa kışkırtmaya çalışıyorsun. Amacın ne? Tanrı'nın sana emanet ettiği yetenekleri işe yarar duruma getirmek. Tanrı elbet bir gün gelecek sana bağışlamış olduklarının hesabını soracaktır. Gözüm her an üstünde olacak Jane, bilesin bunu. Şu sıradan ev işlerine öyle aşırı bir heyecanla, hevesle sarılıyorsun ki bunu ayarlamaya çalış. Maddi, insancıl bağlara pek öyle 4 elle sarılma. Vefanı, ateşini daha yüce, daha değerli amaçlar için sakla. Sudan amaçlar, geçici, ölümlü şeyler için harcama kendini. Anlıyor musun Jane? Evet, Çince konuşsam bu kadar anlardım. Şu anda mutlu olmak için yüce, değerli nedenler var elimde. Ben de ille mutlu olacağım işte. Sana da güle güle. Gerçekten mutlu oldum Bozkır evinde. Çok da çalıştım. Hannah da öyle. Altı üstüne gelmiş bir evin telaşesi arasında bile benim bu derece şen şakrak olabileceğimi gördükçe Hannah bayılıyor. Benim bütün gün nasıl yorulmadan temizlik işleriyle uğraştığımı, yemek yaptığımı gördükçe hayran oluyordu. Ne var ki birkaç gün her yanı ayağa kaldırdıktan sonra kendi yarattığımız kargaşadan yavaş yavaş bir düzen oluşturmak büyük zevkti. Bu arada ben birkaç parça yeni eşya almak için S.. kentine kadar gitmiştim. Çünkü halamın kızları bana dilediğim değişikliği yapmak konusunda açık senet vermişler. Bu iş için belirli bir para ayırmışlardı. Her zaman kullandığımız oturma odasıyla yatak odalarına pek ilişmedim. Çünkü o eski gösterişsiz masaları, koltukları, yatakları, dolapları görmek, Diana ile Mary'ye en şık yenilikleri görmekten daha büyük mutluluk verecekti. Bunu biliyordum. Gene de onların gelişlerine benim istediğim tatlı heyecanı katabilmek için bir yenilik şarttı. Bu düşünceyle ağır renkli güzel yeni perdeler, halılar, Çin'den, pirinçten aynalar, antika süs eşyaları, tuvalet masaları için yeni örtüler, aynalar edindim. Yedek bir odayla yatak odasını da eski mahun eşyalarla, kızıl renkli kumaşlarla tepeden tırnağa yeniden döşedim. Aşağıdaki koridora kilim, yukarıdaki kata halılar serdim. Bütün bunlar olup bitince ev dışarıdaki kışın ıssızlığıyla, buz kesmiş çıplaklığıyla çelişen, canlı, renkli, alçak gönüllü bir yuva sıcaklığına kavuşmuş oldu. Beklenen perşembe en sonunda geldi, çattı. Kızları akşam üzeri umuyorduk. Daha alacakaranlık basmadan aşağıda, yukarıda ocaklar yakıldı. Mutfakta her şey yerli yerindeydi. Hannah ile ben giyinip kuşanmıştık. Kısacası her şey hazırdı. Önce Sencan geldi. Bütün hazırlıkları bitinceye kadar evin semtine uğramasın diye ona yalvarmıştım. Zaten bizim işlerimizi çok bayağı, önemsiz bulduğu için o kendiliğinden uzak durmuştu. Şimdi içeri girince beni mutfakta fırında pişmekte olan çöreklere bakar buldu. Ocak başına doğru yürüyerek, Hizmetçilik işinden hoşnut kaldın mı bari diye sordu. Ben de buna karşılık vereceğim yerde evi dolaşarak çalışmalarımın sonucunu denetlemesini söyledim. Onu buna razı etmek pek kolay olmadı. Dolaşırken de benim açtığım kapılardan içeri şöyle bir göz atmakla yetiniyordu. Yukarısını aşağısını böylece gezdikten sonra benim az zamanda böyle hatırı sayılır değişiklikler yapabilmem için herhalde çok yorulmuş didilmiş olacağımı söyledi. Yalnız evin güzelleştiğini sevindiğini falan belirten tek kelime söylemedi. Onun bu sessizliği hevesimi kırdı. Belki de yaptığım değişiklikler onun için değerli olan kimi eski anıları ortadan kaldırmıştır diye düşündüm. Biraz kırgın bir sesle ona bunu sordum. Hiç de değil dedi. Tersine eski anılara titiz bir saygı göstermiş olduğunu ayrımladım. Ben senin bu iş üzerinde gerekenden daha çok kafa yormuş olmandan korkuyorum. Örneğin bu odanın düzeni için kim bilir kaç saat düşündün, uğraştın. Ha, aklıma gelmişken sorayım. Falanca kitabın nerede olduğunu söyleyebilir misin bana? Kitabın raftaki yerini ona gösterdim. Aldı, her zamanki penceresine çekilerek okumaya başladı. Ne yalan söyleyeyim, hiç hoşuma gitmedi bu. Sencan iyi bir insandı ama katı yürekli, soğuk olduğunu ileri sürdüğü zaman doğruyu mu söylemişti acaba? Yaşamın insancıl yönleri, gündelik zevkleri onu hiç sarmıyordu. O yalnızca bir amaç uğruna. Evet, ama gene de rahat birlik bilmiyordu. Onun o mermer gibi duru beyaz olan yüksek alnına, o ince yüz çizgilerine baktım baktım da birden şu karara vardım. Sencan hiçbir zaman iyi bir koca olamaz. Onun karısı olmak kolay bir iş değildir. Onun Rosamund Oliver'a duyduğu sevginin iç yüzünü içime doğmuşçasına kavradım. Evet, bu yalnızca bir ten ateşiydi. Bunun etkisi altında kaldığı için onun kendi kendinden tiksinebileceğini, bu aşkı öldürüp yok etmek için çabalayabileceğini de anlıyordum. Bu aşktan ne kendisi ne de karşısındaki için sürekli bir mutluluk ummamakta haklıydı. O doğanın kahramanlar yaratmak üzere kardığı hamurdan yorulmuştu. Yasacıların, devlet adamlarının, fatihlerin hamuru. Bu gibi kişiler yüce davalar için sağlam, dayanıklı birer temel taşıdırlar ama ocak başında soğuk, ağır bir mermer direk kadar yersiz kaçarlar, iç sıkarlar. Bu salon onun dünyası değil diye içimden geçirdim. Himalaya dağlarına, yaban ormanları arasına yarışır o. Tevekkili değil, ev yaşantısının durgunluğundan yakası ilkiyor. Ona göre değil bu yaşantı. Ruhu, zekası durgunlaşıyor. Bir bataklığa saplanmış gibi oluyor burada. Gelişemiyor, kendini gösteremiyor. Savaşın tehlike dolu ortamlarında yiğitliğin ortaya konulduğu, kahramanlığın delendiği er meydanlarında boy gösterebilir. Bir üstün insan önder olarak. Şu ocak başındaysa neşeli dilli bir çocuk bile ondan daha üstün durumdadır. Misyonerlik mesleğini seçmekte haklıymış meğer. Bunu anlıyorum şimdi. Tam bu sırada Hanna oturma odasının kapısını hızla açarak "Geliyorlar, geliyorlar!" diye bağırdı. Koca Carlo da sevinçle havlamaya başlamıştı. Dışarı koştum. Karanlık basmıştı artık. Tekerlek seslerini duydum. Hanna da bir fener yakıp yetişti. Araba çit kapısında durmuştu. Arabacı kapıyı açtı. Aşağıya önce bir tanıdık karaltı indi, sonra bir ikincisi. Bir an sonra onların boynuna atılmış bulunuyordum. Yüzüm önce Miri'nin yumuşak yanağına değdi, sonra Diana'nın uzun buklelerine. Kahkahalar arasında kızlar önce beni, sonra Hanna'yı öptüler. Sevinçten yarı delirmiş durumda olan Carlo'yu okşadılar. Heyecanla ne var ne yok diye sordular. İyilik, sağlık karşılığını alınca da çarçabuk içeri daldılar. Uzun, sarsıntılı araba yolculuğundan her yanları tutulmuş, gece ayazından da buz kesmişlerdi. Ocaktaki keyifli ateşin karşısında kendilerine geldiler. Arabacıyla Hanna bavulları, sandıkları içeri taşıya dursunlar. Kızlar Sencan'ı sordular, o da bu sırada içeri girdi. Onu da boynuna sarıldılar. Sencan onları yavaşça öptü, alçak sesle hoş geldiniz dedi. Sonra gene çalışma masasının başına geçti. Onların yukarıya çıkabilmeleri için şamdanlarını yakmıştım ama Diana önce arabacının ağırlanması için talimat verdi. Sonra iki kız kardeş benim arkamdan yukarı çıktılar. Odalarındaki değişiklikler, yenilikler, halılar, zengin renkli çini vazolar, aynalar pek hoşlarına gitti. Sevinçlerini açıkça belirttiler. Yaptıklarımın tam da onların zevkine göre olduğunu, yuvaya dönüş sevinçlerine yepyeni bir çeşni kattığını anlayınca sevindim. Öyle tatlıydı ki o gece. Kızlar iyice coşmuş, gülüp söyleyerek Sencan'ın sessizliğini kapatıyorlardı. Genç adam onları gördüğüne gerçekten sevinmişti ama onların bu derece coşup sevinmelerini anlayamıyordu. Günün olayı, yani kız kardeşlerinin dönüşü onu da sevindirmişti. Ancak bu olayın yarattığı heyecan, koparılan curcunalar, keyifli gevezelikler sinirine dokunuyordu. Yarın olsa da durulsak diye düşündüğü belliydi. Bu sırada Hanna içeri girdi. Bu dar zamanda kapıya bir yoksul çocuğunun geldiğini söyledi. Çocuk ölüm döşeğindeki annesini görmesi için Bay Rivers'ı almaya gelmiş. Neredeymiş bu kadın Hanna? Ta Whitcross sırtında küçük bey. Su içinde 6 kilometre vardır. Yolu izi de yok. Hep bozkırlık, hep kayalık. Söyle çocuğa, geliyorum. Ah küçük beyciğim, gitmesen daha iyi olacak gibi gelir bana. Karanlıktan sonra gidilmez o yol. Bataklara geldin mi bastığın yeri göremezsin. Öyle de acı bir ayaz var ki bu gece. Rüzgar bıçak gibi kesiyor mübarek. İyisi mi sabaha gelirim de küçük bey. Sencan dışarı çıkmış, pelerini giymişti bile. Hiç durulanmadan, hiç yakınmadan yola çıktı. Saat bu sırada 9'du. Sencan ancak gece yarısı döndü. Aç, bitkin durumdaydı ama gittiği zamankinden daha mutlu görünüyordu. Bir görevi yerine getirmişti çünkü. Çaba harcamış, kendi zevkini feda edip başkasına iyilik etme gücünü denemişti. Bundan dolayı da kendi kendinden daha hoşnuttu. Korkarım ki ondan sonraki bütün hafta genç papazın sabrını tüketti. Noel haftasıydı. Diana, Mary, ben kendimizi tek bir işe vermedik. Neşeli, evcimen bir sefahat alemine daldık sanki. Bozkır havası, kendi evlerinde olmanın özgürlüğü, zengin olmanın bilinci iki hala kızımın üzerine bir iksir etkisi bırakmıştı. Sabahtan akşama, akşamdan geceye neşe içindeydiler. Konuşmak zaten sevdikleri bir şeydi. Pek nükteli, değişik, az öz konuştukları için de onları dinlemek bana öyle tatlı geliyordu ki bu zevki ara sıra onlara katılmayı başka her şeye yeğe tutuyordum. Sencan bizim neşemize sesini çıkarmıyordu ama fırsat buldukça kaçıyordu bundan. Evde durduğu pek azdı. Zaten papazlığını yaptığı köy geniş, ahalisi dağınıktı. Hemen her gün çeşitli bölgelerdeki yoksulları, hastaları görmeye giderek vakit geçiriyordu. Bir sabah kahvaltı masasında Diana bir süre dalgın düşündükten sonra ağabeyine tasarılarını değiştirip değiştirmediğini sordu. Sencan, değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de dedi. Sonra yeni yılda İngiltere'den ayrılmasının artık kesinleştiğini bildirdi. Mary, ya Rosamund Oliver diye sordu. Bu sözler ağzından kaçmıştı besbelli. Çünkü söyler söylemez pişmanlık belirten bir hareket yaptı. Sencan'ın elinde bir kitap vardı. Yemek sırasında okumak gibi soğuk, çevresindekileri iten bir huy edinmişti. Şimdi kitabını bıraktı, başını kaldırıp Mary'e baktı. Rosamund Oliver yakında evleniyormuş dedi. S.'nın en sayılır, en değerli kişilerinden olan Bay Granby'ye varıyormuş. Bay Granby, Sir Frederick Granby'nin torunu. Tek mirasçısı oluyormuş. Haberi dün Rosamund'un babasından aldım. Diana ile Mary bir aralarında bakıştılar, bir bana baktılar. Sonra üçümüz birden Sencan'a baktık. Genç adam tepeden tırnağa soğukkanlıydı. Diana, söz pek birdenbire kesilmiş olsa gerek diye fikir yürüttü. Birbirlerini tanıyalı pek fazla olmasa gerek. Topu topu 2 ay oluyormuş. Ekim'de S.'daki bir baloda tanışmışlar. Ama iki gencin birleşmesi için ortada hiçbir engel yoksa, bu evlilik her bakımdan uygunsa, ki bu öyle, uzun zaman beklemek gereksizdir. Sir Frederick kentteki konağını onlara verecekmiş. Bunun hazırlığı biter bitmez de düğün yapılacakmış. Bu konuşmadan sonra Sencan'la ilk olarak yalnız kaldığımızda içimden ona bu duruma üzülüp üzülmediğini sormak geldi. Yalnız hiç de avuntu ister gibi bir hali yoktu. Zaten onunla teklifsiz konuşmak alışkanlığını da yitirmiştim. Gene kabuğuna çekilmişti. Bu kabuğun buz gibi sertliği karşısında benim dilim tutuluyordu. Sonra beni kız kardeşleriyle bir tutmak için verdiği sözde de durmamıştı. Onlarla benim aramda durmadan ufak tefek ayrımlar gözetiyordu ki bunlar benim kanımı donduruyor. Aramızda bir yakınlık yaratmak bakımından hiç de işe yaramıyordu. Kısacası şimdi artık onun resmen akrabası olmuş, çatısının altında yaşıyordum ya, salt bir köy öğretmeni olduğum günlerden daha büyük bir uzaklık vardı aramızda. Onun bir zamanlar bana ne dereceye kadar açıldığını düşündükçe şu sıradaki soğukluğunu anlamakta güçlük çekiyordum doğrusu. Onun için o gün birden başını kitabından kaldırıp bana bakarak "Görüyorsun ya Jane, savaş yapıldı, zafer kazanıldı" dediği zaman az şaşırmadım. Bana gene böyle içten seslendiği için irkilmiştim, karşılık veremedim bir an. Şöyle bir duraladıktan sonra sordum. Ama zaferleri çok pahalıya mal olan fatihler durumunda olmadığına emin misin? Böyle bir ikinci savaş, sonra kazanılacak zafer seni içinden yıkar sanırım. Ben sanmam dedi. Yalnız öyle olsa da ne çıkar?